Şeker.
Dolayısıyla adımız bile
yemek.
Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz Başkent'e sevgili dinleyenlerimiz. Haftanın son günündeki Hayatın Sesleri'nde işte yine sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de dahil olun programımıza. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri olarak Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da bizleri bulabilir, bizlere buralardan da ulaşabilir, iletişime geçebilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini sunuyoruz şimdi.
Güzel olacaksın küçüğüm, aşk güzel ediyor her şeyi. Elbet sen de güzel olacaksın küçüğüm, aşk güzel ediyor her şeyi. Kaşların, gözlerin ne güzel, bakışın ne güzel. Dert savurur, sevda toplar çiçeğini. Bak bu ışık senin ışığın, dallarına ay doğmuş delice, delice zeytin. Bu bahar yine gelin olacak, omuzunda yeşil bir duvak, delice, delice zeytin.
Lezzet Hikayeleri. Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Ben evet, dinliyorum. Madem Ramazan ayındayız, Ramazan ayında tabii iftarda ne pişirileceği hep sorulan sorulardandır. Çünkü iftar sofralarımız çok zengindir bizim. Evet. En iyisini, en güzelini hazırlamak isteriz. Çorbalardan, tatlılara, böreklerden, sebze yemeklerine, et yemeklerine, pilavlara kadar. Şimdi tabii öncelikle nasıl beslenmeliyiz diye iftarda bir başlayalım. Çünkü gerçekten birden yiyoruz ve sonrasında zaten iki öğün yenildiği için de sıkıntı yaşıyoruz.
Evet. Normalde vücut üç öğün yemeye normalde alışkın. Hatta mümkün olursa öğrendik ki diyetisyenlerden dörde beşe çıkartıyor olmak kilo almamak adına, vücutta ödem toplamaması adına önemliymiş. Bu sebeple önemli daha doğrusu. Bir anda bunu iki öğüne düşürüyor olduğumuzda bir de saat aralığı 16 saat gibi uzun bir zaman olduğu için dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet.
Çünkü ve hemen başta bunu söylemek isterim. Kronik kalp hastalığı olanlar, çünkü evet bu çok bizim için farz olan ve önemli, Allah'a yaklaşma konusunda en önemli, nefsimize hakim olduğumuz ibadetlerden bir tanesi. Ancak sağlığımıza da dikkat ediyor olmamız gerekir.
Evet.
Şeker hastalarının, kronik kalp hastalarının, karaciğerle ilgili problemi olanların, ağır problemleri olanların tutmamasını öneriyor ilahiyatçılar da. Böylelikle önce bedenimizi koruyor olmak, ondan sonra farzı yerine getiriyor olmak önemli olan. Ve aslında vücudumuzun enerji ihtiyacı, su ihtiyacı, vitaminler ihtiyacı bu Ramazan geldi diye değişmiyor. O aynı şeyleri gene istiyor.
Evet.
Bu sebeple mutlaka sahur yapıyor olmamız şart.
Hı-hı.
Yani sahur zamanında mutlaka sahur yapacağız. Ve sahurda da mümkün olduğunca hafif yiyecekler tüketiyor olmamız gerekiyor. Bunlar nedir? Peynir, zeytin,
kahvaltılık türü.
Aynen,
evet.
Kahvaltılık, zeytinyağlılar, ağır olmayan zeytinyağlılar tüketilebilir. Ve mutlaka yumurta. Çünkü tok tutuyor olmak, hani hep böyle annelerimiz bize tok tutsun diye verirler. Gerçekten bir iki yumurta yiyor olmak. Çünkü yumurtadan bahsetmiştik. Yumurtanın içerisinde insanın ihtiyaç duyabileceği her şey var.
Evet.
O sebeple yumurtayı tüketiyor olmak hem vücudumuzun o gün boyunca kaybettiği mineral ve vitamin terleyerek bir de sıcakta vitamin mineral ihtiyacını karşılayacaktır. Hem de tok tutma anlamında bir ya da iki tane yumurta yiyor olmak rahatlıkla bizi tutacaktır. Gene sahur için söylememiz gereken herkes bir litre suyu sahurda koyup o bir litre suyu içmeyi düşünüyor. Kesinlikle bunu yapmayın. Çünkü ne kadar hızlı girerse o kadar hızlı çıkar prensibi vücutta var.
Evet.
O sebeple bir anda siz bir litre içtiğinizde böbrekleriniz hemen çalışmaya başlıyor ve sabah hemen o suyu atıyorsunuz. Onun yerine iftardan itibaren
sahura kadar
ara ara sık ama içerek, hatta bunu destekleyecek biraz sonra söyleyeceğiz, şerbetler yaparak, koşaflar yaparak, çünkü çok tatlı olmamak kaydıyla o vücuttaki su dengesini, hücrenin isteklerini karşılıyor olmamız gerekiyor. Onun için o 3 litreyi, 2 litreyi gerek su olarak, gerekse bu sıvı gıdalardan, sıvı şerbetlerden alacaksak geceye yayıyor olmak gerekli. Buna dikkat etmemiz lazım.
Şimdi tabii ki az önce bahsettiniz, hoşaflar, kompostolar, şerbetler bizim Ramazan sofralarımızın vazgeçilmezi. Özellikle Osmanlı mutfağına baktığımızda şerbetleri çok görüyoruz galiba, değil mi?
Bu kesinlikle böyle. Hatta geçmişten bugüne böyle olmuş. Bunu sadece Osmanlı için söylemiyorum. Mevlana'nın yaşadığı dönemde Mevlana'nın şöyle bir sözü var. Hayatta en sevdiğim şeyler sema, hamam ve şerbettir diyor. Çünkü onun birazcık da bizim açımızdan sanırım özellikle içine konulan gülden kaynaklı. Çünkü hani gül Peygamber Efendimiz'i andırır, insanları öyle hatırlatır. O sebeple gülden kaynaklı, tarçından kaynaklı, baharatlardan kaynaklı o şerbetle ilgili bir Ramazan'la örtüşen özellikle bir yanı var. Ama bunu aslında sadece Ramazan'da yapmamak lazım. Bütün yıla yayıyor olmak lazım. Sıcak içilen şerbetler var. Bunu ilerleyen zamanlarda tek başına bir konu yapalım zaten diye düşünüyorum.
Yapalım, kışa girerken evet. Yapabiliriz örneğin.
Sıcak içilenler var, soğuk içilenler var şerbetlerde. Hatta bu hafta pazar günü saat 18.25'te TRT Haber'de benim programım var. Ramazan'da nasıl beslenmeniz diye orada da anlatacağız. Orada bir şerbet yaptılar. Çok hindiba, kara hindiba şerbeti.
Yöresel midir?
Yöresel değil. Evet. Bu Osmanlı'da en çok yapılan şerbetlerden bir tanesi.
Evet.
Ama yavaş yavaş kaybolmuş, tekrar geri kazanıyoruz. Ramazan'la örtüşen yanında biz hurmaya alışkınız ya Ramazanlarda. Evet. Bu da Hint hurması aslında. Hint hurmasının içini çıkartıp bir gece önceden sıcak suda bekletiyorlar. Sabaha kadar o çekirdeklerinden ayrılıyor. Sadece o yenilebilir etli kısmı suyun içinde kalıyor. Ertesi gün içine tarçın, karanfil, biraz zencefil, biraz muskat rendeleyip kısık ateşte böyle 2 saat kadar kaynatıyorlar. Çok mayhoş bir tadı var.
Şeker yok.
İçinde hiç şeker yok. Hurma arzu edersin. Evet, evet. Orada da şey tadı var böyle hani... Tarçın tabi var. Hani narın böyle mayhoş narın hafif bir ekşimsiliği evet. vardır ya öyle bir tat oluyor. Arzu ederseniz içine 2 kaşık bal atabilirsiniz.
Hı hı.
Öyle denedik. Hem ballı denedim hem balsız denedim iftarda. Çok keyifli. Hani gece boyunca içeceğiz ya su ihtiyacımızı evet, karşılamak evet. adına. Hem orada tatlı koymadan, bal koymadan sanki suyumuzu daha da kaliteli hale getiriyoruz. Niye? Tarçının içerisindeki mineral vitaminleri alıyoruz. Karanfilden alıyoruz. Hem de bu fresh bir tat alıyor olmak ertesi gün susuzluğumuzu gidermek adına da önemli. Hı hı. Bir de vücut sadece su aldığında onu su olarak algılıyor ve hücreleri sindirmek yerine böyle şerbet içtiğimizde diğer bileşenlerle birlikte daha çok hücremize giriyor, yayılıyor. Evet. Onun için hani gün boyunca tüketeceğimiz gıda su ihtiyacını sadece sudan değil mümkünse bu tür şerbetler yaparak bunun içinde o kadar derya deniz bir konu ki işte limonlu, şeftalili, şeftali çiçekli, yaseminli çok fazla şerbet çeşidi var ve bunları ben evde de yapmak istiyorum. Deneyeceğim bunların hepsini bu yaz. Soğuk olanları özellikle yazın hani limonata gibi
evet.
Rahatlıkla içilebiliyor ve çok keyifliler. Bir de hoşaflar var. Yani ikisi birbirinden farklı. Mesela çok Osmanlı'da tüketilen, sarayda tüketilenlerden bir tanesi olduğu için söylemek istiyorum. Helatiye diye bir hoşaf var. İçine biz hani normalde bulamaç yaparız ya sütten, sudan.
Evet.
Onu yapıp kesiyorlar küp halinde. Kenara koyuyorlar. Sonra içinde gül suyu olan su, birazcık şeker, ardından nar, badem, antep fıstığı, kayısı, incir kurularını bir
üzerine
şekerle birlikte kompost haline getiriyorlar. Onun içine de bu sütlü hazırladığımız bulamacı koyuyorlar. Görüntüsü muhteşem. Yani içmedim ama bunu da evde deneyeceğim. Oradan böyle karşılıyor olmak orada tabii işte içindeki kayısıdan, içindeki antep fıstığından, bademden gene biz ihtiyacımız olan mineral ve vitamini alıyoruz.
Hı hı.
Onun için de hani bu tür tüketiyor olmak çok daha sağlığımız açısından önemli.
Evet elbette. Şimdi Osmanlı mutfağında şerbetler çok fazlaydı dedik. Şimdi yeniden yapılmaya başlandı dedik. Tabii sadece şerbetler değil Osmanlı mutfağında çok farklı tatlar da vardı değil
tabii.
mi? Biraz Osmanlı mutfağından da söz edelim mi Ramazan'da özellikle?
Bahsedelim çünkü sadece Ramazan'a özgü çıkartılan yemekler var. Yani Ramazan'da mesela dörüzyaf diye... yufkalı dörüz yaf diye yufkaların içerisine kıyma ama kıymanın özelliği ne hem dana hem kuzu hem tavuk kıymasını karıştırıp o şeyde iftarda özellikle hı hı. insanlara halka tebaaya dağıtılmak üzere kızartılıp bütün gün boyunca saray mutfağında insanlara dağıtılan yemekler var. Gene demin anlattığımız hoşaftaki gibi içerisinde tavuk eti olan, bal olan, badem olan, kayısı olan tatlı bir tavuk karışımı var. Bu karışımı gene pilavla, bulgur pilavıyla üzerine koyup hayır dediğimiz hani
evet.
gene padişahın emriyle iftar vaktinde tebaaya dağıtılırmış. Biz zaten buna benzerini ben kendi Anadolu'nun birçok bölgesinde görüyorum. Hani kavurma dediğimiz şeyi o zaman tabii bazen kırmızı etle bazen tavuk etiyle ama çok ilginç bir şekilde ballı vaziyette yani tadı mutlaka şekerlendirerek. Yani evet. Kayısı koyması, incir koyuyor olması bu onun daha tatlı olmasını sağlıyor. Üzüm yani bildiğiniz tane üzüm koyuyorlar etin içine
kuru
kavurmanın.
Üzüm, evet.
Kuru değil. Yaş varsa yaş dönemindeyse yaş o parmak üzüm dediğimiz üzümler vardır ya. O parmak üzümlerinden koyup pilavın üzerine ben onu şöyle algılıyorum. Şimdi biz gene yemek çeşitliliğimizi arttırabiliyoruz ama o dönemde herkesin bunlara ulaşma imkanı olmadığı için Ramazan özel olduğundan ve herkes aç kaldığında o vitamin mineral ihtiyacını karşılayabilsin diye mümkün olduğunca sadece et değil çeşitlendirerek biz onu çeşnilendirerek hatta yapmışız sarayda ve halka öyle dağıtılmış. Biz de yavaş yavaş dönüyoruz sanırım bu damak zevklerini ama mesela bizde sadece şimdi çorba, kavurma, pilav gene halk arasında yaygın vaziyette tüketiliyor. Üzüm şerbeti de ben görüyorum yeni yeni yaygınlaşıyor. Üzümden şerbet yapıyorlar. Mesela çok ilginç. Ben tam zamanı olduğu için bunu da söylemek isterim. Çok şerbeti hani bırakmak da isterim ama görünce aklıma geldi. Koruk şerbeti var.
Koruk şerbeti. Bildiğiniz, o daha mı mayhoş oluyor?
Evet tabii mayhoş tamamen kaynatarak normal suyunu sıkıyoruz. İçine gene şeker yerine bal koyabiliriz ikame edecek şekilde. Onu da yavaş yavaş kaynatıp suyunu sıkıp koruktan ben ilk başladığımda Ege'nin zaten bu. Duyduğumda ya nasıl koruktan şerbet mi olur deyip içtiğimde müthiş bir tat yani müthiş bir ferahlık veriyor. Çünkü aslında limonata gibi o da ekşi ama balla birleşince ya da şekerle birleşince müthiş bir lezzet ortaya çıkıyor. İftarda nelere dikkat etmek gerekir ondan da hemen bahsedelim. Mümkünse mutlaka ve mutlaka çorba. Hı hı. Çünkü midemiz
zaten iftar sofralarımızın vazgeçilmezi.
Ve mümkünse gene hani protein almamız gerektiği için öncesinde sebzeli bir çorbayı tercih ediyor olmak çok daha doğru. Hı hı. Ve çorbayı içtikten sonra hemen yemeğe girişmek yerine birazcık bir 10 dakika o soluklanma dediğimiz iftariyeliklerle yani biraz peynir atarak belki bir tane zeytin yiyerek.
İşte o da pek mümkün olamıyor galiba çünkü süre çok uzun.
Evet öyle ama bu hem sindirimi kolaylaştırmak adına hem de daha fazla proteinden yararlanmak adına biraz bekledikten sonra mümkünse o arada bekleyip yiyor olmak gerekiyor. Et mutlaka olmalı. Akşam yemeğimizde yani bu tavuk eti olabilir, balık eti olabilir, kırmızı et olabilir. Sebep biz en büyük protein kaynaklarımızdan bir tanesi bizim hayvansal protein kaynağımız bunlar. Ve vücudumuzun ihtiyaç duydukları bunlar. Onun için mutlaka et olacak. Herkes ekmekten uzak durun diyor ama ekmek bizim enerjimizi aldığımız en temel besinlerden bir tanesi. Evet hamur işlerine boğulup böyle börekler, çörekler hepsini o şekilde yemek yerine protein ağırlıklı beslenmeliyiz ama bir parçada bir dilimde olsa mutlaka ekmek ihtiyacımız olan bir şey. Ekmeği de mutlaka tüketmeliyiz ve mümkünse yoğurt, ayran çünkü gene o hayvansa hem protein kaynağı açısından böyle hem de mineral değerleri, kalsiyum değerleri açısından böyle mutlaka ondan da yoğurt veya da ayranı menümüzün içerisine sokuyor olmamız gerekiyor.
Evet. Bir de çok bereketli sofralardır tabii, Ramazan tabii. Sofraları değil mi?
Paylaşıldıkça büyüyor çünkü evet, o sofralar. Evet. Bizim orada ailemle birlikte bizim adetimiz öyledir mesela. Her gün akşam İşte bir amcalarda bir gün toplanılır, diğer amcada toplanılır, halaya gidilir, babaanne de yenir.
Aileleri bir araya getiren bir özelliği tabii, de var tabii, Ramazan'ın tabii. İftar sofralarının.
Aynen. Çünkü orada hem kaynaşmak hem bir manevi tatminde, manevi bir doygunluk da var. Böyle olunca insanlar birbirlerine karşı daha hoşgörülüler, daha hoşgörülü olmalılar zaten. Bayramlarda zaten mümkünse o kırgınlıklar giderilmeli diye hep söylenir. Onu da biz altyapısını işte o Ramazan sofralarında kurularak ben müthiş keyif alırdım yani. Çünkü yerde böyle 5-6 tane sofralar kurulur, teyzemler ayrı gelir, halamlar ayrı gelir. Müthiş keyifler
tabii
bunlar.
Ne güzel anlatırken bile o kadar güzel evet. anlatıyorsunuz ki, o kadar keyifli anlatıyorsunuz ki. Gerçekten öyle müthiş, çok farklı bir duygu o Ramazan Aynen. sofralarında bir araya gelmek. yemek. Tabii bir de sofralarımızın vazgeçilmezleri vardır. Hı-hı. Tatlılar,
evet.
Olmazsa olmazları. Ama şerbetli yerine sütlü tatlıları, özellikle Ramazan ayında güllaçtır,
tabii,
değil mi tatlımız?
Tabii. Güllaçtır mutlaka iftar sofralarında. Bu geliyor soframıza ya da birçok yerde gülacın farklı yapım şekilleri var. Yani mutlaka sütle yapılıyor ama bazısı arasına ceviz koyuyor, bazısı çilek koyuyor,
evet.
Bazısı nar taneleri koyuyor, bademle yapanlar var. Her biri ayrı bir lezzet tabii ki. Mümkün olduğunca gene sütlü tatlıları tercih etmek gerekir. Çünkü hem ihtiyacımızı karşılamak adına hem de susuzluğumuzu çok fazla arttırmasın diye baklava gibi ürünlerden mümkün olduğunca onu, zaten bizde de öyledir adet, mümkün olduğunca Ramazan
bayram
sonu
tatlısı.
Evet, bayram tatlısına saklıyor olmak gerekir. Bir de şeyi söyleyeyim. Mutlaka nasıl suyu bölmemiz gerektiğini söylediysem, eğer yapabiliyorsa dinleyicilerimiz yoğurt gibi meyveli yoğurt yapıp kendilerine, hı hı, ya da badem, ceviz gibi, kayısı gibi bir ara öğün mutlaka yapsınlar. Yani bu sabah biz mesela 8.30'da yiyoruz ya, 9 gibi diyelim,
evet,
ona. Saat 10.30 gibi böyle mutlaka bir atıştırmalıkla, sanki vücut da buna 3 öğün yemeye alışkın ya.
Hı hı.
Sanki 3 öğüne çıkartmış gibi bir ara öğün yapıyor olmak gene.
Onu da çok abartmadan.
Tabii abartmadan.
Sizin
bahsettiğiniz
doğrultuda.
Evet. İşte o şerbetle onu destekleyerek böyle tüketiyor olmamız sağlığımız açısından çok daha iyi olacaktır.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
yine
teşekkür
sonuna
ederim.
Geldik lezzet hikayeleri bölümümüzün de, ama haftaya yine birlikte olacağız sevgili,
evet,
Mehmet Efe. Sağ olun, var olun bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için.
Sağ olun, çok teşekkürler.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor ve yine müzik diyoruz.
Güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında, korkum yaralanman hayatta. O kadar yalnızsın ki dayanamıyorum buna. O kadar sıcaksın ki çok soğuk kaldım yanında, korkum yaralanman hayatta. Hayal veresin güzel eller peşinde. Çok gençsin, yanlış insanlar kalbinde. Hayal veresin güzel eller peşinde. Çok gençsin, çok gerçeksin, bu yüzden çok güzelsin. O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna. O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında, korkum yaralanman hayatta. Hayal veresin güzel eller peşinde. Çok gençsin, yanlış insanlar kalbinde. Hayal veresin güzel eller peşinde. Çok gençsin, çok gerçeksin, ben çok güzelsin. İnsanlar kalbinde hayal veresin güzel eller peşinde. Çok gençsin, yanlış insanlar kalbinde. Hayal veresin, hayal veresin, hayal veresin, hayal veresin, hayal veresin, hayal veresin.
Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve biz şimdi Balıkesir'e uzanmak istiyoruz. Çünkü Güre Edremit ilçesinde iki kardeşin eski bir yağhaneyi restore ettirerek kurduğu Sarı Kız Kazda Etnografya Galerisi kurucularından Sayın Murat Bostancıoğlu telefon hattımızda. Efendim Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz.
Merhaba efendim, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, bize birazcık bu galeriden söz eder misiniz lütfen? Ne zaman, nasıl kuruldu, neler var çeşitlilik açısından?
Tabii, memnuniyetle. Öncelikle bizi kendinize tanıtma fırsatı verdiğiniz için TRT Hayatın Sesleri ekibine çok teşekkür etmek istiyoruz önce.
Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza.
Çok sağ olun. Bu galeriyi biz kardeşimle ben ön ayak olduk bu galeriyi açmak için. Göreli Edremitliyiz. Bölgeye olan bir vefa borcumuz var. Öyle düşündük, öyle yola çıktık. Sonra 3 yıl önce babamızı kaybettik. Bu galeriyi dedik babamız için de bir şeyler yapalım. Neticede bu galeriyi babamız Ali Bostancıoğlu'nun anısına ithaf ettik.
Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin.
Çok teşekkürler ve Kasım 2015'te galerimizi açtık. Galerimiz eski bir zeytinyağı fabrikasını restore edip hazırladık. 1920'lerden kalma otantik taş bir binanın içerisinde bulunmaktayız. Galerimizde niye hedefledik? Kaz Dağı'nı ziyaretçilere bir 7-8 dakikada hızlı bir süreçte galerimizde gezdikleri süreçte bir Kaz Dağları'nın mitolojisinden başlayıp günümüze kadar olan dokuyu aktarmak istedik ziyaretçilerimize. Galerimizde 300 metrekare kapalı alanımız, iki farklı salonumuz, hediyelik eşya dükkanımız, kafeteryamız, 50 kişilik konferans salonumuzdan oluşan bir galeri burası. 8 dakikalık Kaz Dağları'nı ve bölgeyi tanıtımı yapan bir video filmimiz var. Önce ziyaretçilerimiz burada galeri hakkında ve bölge hakkında bilgi alabiliyorlar. Bilgi aldıktan sonra galeriyi gezdikleri takdirde hem daha önceden aldıkları bilgiler doğrultusunda hem de tarihi, mitolojiyi ve bölgeyi daha iyi tanıdıklarını ifade ediyor gelen ziyaretçiler.
Peki neler var galeride? Galerideki o çeşitliliği nereden, nasıl sağladınız?
Şimdi Kaz Dağları zaten Edremit bölgesi Kaz Dağları başlı başına bir müze, yaşayan bir müze burası zaten. Eski mitoslardan, Zeus'tan, Afrodit'ten, tarihteki ilk güzellik yarışmasından başladık. Troya'ya, Antandros'a, Kuzey Ege antik kentlerine, eski döneme ait sikkelere, vazolara, terrakotalara, işte Fatih'in İstanbul'un fethi sırasında Toroslardan getirdiği tahtacı Türkmenlerine, biliyorsunuz bizim Kaz Dağları'nda çıkan endemik bitkimiz olan Kaz Dağı Gökneri ağacımız var. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alacağı zaman işte yaverlerine soruyor, işte biz İstanbul'a böyle kızaklar yapmak istiyorum, nasıl yaparız bunu? Diyorlar ki Kaz Dağları'nda işte yüksek 1200 metrede yetişen gökner ağaçları var diyorlar. Bunları kim işleyecek diyor, bunları diyor Toroslar'da bulunan Türkmenlerin, Ağaçeri kabilesinin tahtacı Türkmenleri var diyor. Neticede tahtacı Türkmenlerini getiriyor Fatih Sultan Mehmet buraya ve Kaz Dağı göknarları Fatih'in gemilerinin altına kızak oluyor. Daha sonra bu dağı, İda Dağı olan bu dağı Fatih Sultan Mehmet Kaz Dağı Türkmenlerine, tahtacı Türkmenlerine hediye ediyor ve dağın adı Kaz Dağı olarak değişiyor. Tabii bu dağın içinde inanılmaz doğal güzellikleri de var. Hasanboğulu Şelalemiz, Sütüven Şelalemiz, Sarı Kız Efsanemiz, yine bunlar müzemizin bölümleri arasında yer alıyor. Eski Edremit'i anlatmaya çalıştık galeride. Yine bu bölgeden yolu geçmiş değerler köşesinde Tuncel Kurtis'in bir köşe ayırdık. Çocukluğu Edremit'te geçen Sabahattin Ali için özel bir bölümümüz var. Çünkü biliyorsunuz benim meskenim dağlardırı Sabahattin Ali Kaz Dağları için söylüyor. Bunların yine bunları desteklemek için farklı farklı bölümler hazırladık ve bunlara bal mumu heykeller, efemeralar eşliğinde renklendirmeye çalıştık.
Ne güzel. Peki Atatürk'ün de kendi sesinden bir görüntüsü var galiba, değil mi?
Doğrudur efendim. Atatürk Edremit'e iki kere geliyor. İkinci gelişinde 1934 yılında Ali Erköktür'ün evinde misafir ediliyor Atatürk. Atatürk'ün Edremit'e geldiği zaman Atatürk'e tahsis edilmiş olan fayton da galerimizde bahçede sergileniyor. Yine Atatürk köşesinde Atatürk'ün kendi görüntüsü ve sesinden 3D olarak hazırladığımız bir hologram var. Bunu da yeni nesillere, çocuklara, gençlere Atatürk'ü daha biraz daha iyi tanıtabilmek ve sesini yansıtmak adına böyle bir bölüm hazırladık. Yine Atatürk'ün Balmum heykeliyle Atatürk köşemizi renklendirdik. Orijinal Atatürk'ün Osmanlıca yazdığı nutuk da yine Atatürk köşemizin vazgeçilmez bir parçası. Dediğim gibi galeride yaklaşık bir 30 dakika ziyaretçiler vakit geçirebiliyorlar. Sıkılmadan renkli bir gezi yapabiliyorlar.
Ne güzel. Birazcık da ziyaretçilerden söz edelim. Müzeyi gezdikten sonra izlenimleri neler oluyor? Paylaşıyorlar mı sizinle?
Şimdi müzeye çıkışta bir tane anı defterimiz var. Biz okuduğumuz zaman keyif alıyoruz ve gurur duyuyoruz. Çünkü bütün gelen tepkiler hep olumlu yönde. O bizi mutlu ediyor. Zaten herhalde o mutluluk da bize yetiyor galiba. Çünkü biz bu galeriden bir maddi bir beklentimiz yok. Burası kar amacı gütmeden açılan bir galeri. İşte aldığımız giriş paralarıyla personelimizin maaşı, elektrik kiraları falan ödeniyor. Bu da bize yetiyor. Bir güler yüz, bir olumlu tepki aldığımız zaman doğru bir şey yaptığımızı kardeşimle beraber algılıyoruz ve bu da bize yeterli sanırım.
Ne güzel, sizi kutluyoruz gerçekten. Size kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle sağ olun, var olun, selamlar.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güre Edremit ilçesi Sarıkız Kazdağ Etnografya Galerisi kurucularından Sayın Murat Bostancıoğlu, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Seni unutmak mecburiyetindeyim. Seni sevmeler cumhuriyetinde gözyaşlarım, gözyaşlarım kafiye olsun diye değil. Özleye özleye kavuştuk birbirimize, birbirimize vitaminler, moraller verdik. İçimizdeki şeytanlara zülfikarlarla saldırdık. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Saldırdık, gözyaşlarımızı bitti mi sandın?
Türklerde spor kültürü. Türklerde spor kültürü köşemizde her zaman olduğu gibi Gazi Üniversitesi Spor Bölümleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım.
Evet, bugün Türklerde yağlı güreş ve Kırkpınar'a şöyle bir bakacağız ama tabii ki her zaman olduğu gibi tarihinden bir başlayalım diyoruz. Neler söyleyeceksiniz tarihi hakkında Kırkpınar yağlı güreşlerini?
Nilgün Hanım, Kırkpınar yağlı güreşlerin tarihini kesin olarak Edirne'nin fethiyle başlatmak mümkün değil. Bazı güreş yazarları Kırkpınar'ın başlangıç tarihini Süleyman Paşa ile Rumeli'ye geçen 47'nin efsanevi güreşiyle ilgili gösteriyorlar. Kanıtlayıcı bir belgeyi kaynak almayan bu çeşit yazılar ve halk arasında konuşulan söylentiler, yüzyıllardan beri yapıla gelmekte olan Kırkpınar güreşlerinin gerçek tarihini yansıtmadığı gibi onun değerini de küçültüyor. Kırkpınar güreş geleneğinin milli kültürümüzdeki yerini açıklayabilmek için Kırkpınar'ın sosyal yaşantımızdaki bağını kurmamız gerekmektedir. Bu açıdan bu konuya kültürel bir norm olarak bakmak gerekmektedir. Biz bir çok kültür unsurunu nasıl Orta Asya'dan getirdiysek, spora ilişkin pek çok normları da getirmiş olmamız doğaldır. Türk güreşinin kökleri Orta Asya'dadır. Nitekim Kara Kucak ve Kuşak güreşlerinde tespit edilen tekniklerin adı bile Orta Asya'ya bağlılığını göstermektedir.
Ki bunlardan söz ettik zaten.
Evet, o zaman demek ki biz şöyle bakıyoruz esasında. Güreşe adını veren ne? Yağ sürdüğüne demek yağdan almış.
Evet.
Öbürsü neden almış? Polo. Toptan almış.
Evet.
İslamiyet tarafına giden nereden almıştı? Hı hı. Sopadan almıştı, Elif'e benzediği için. Adını nereden alıyor? Şimdi evet, oraya geleceğiz önce. Büyük göçler sonunda geldikleri Ön Asya'nın nehir ve kıyı bölgelerinde kültür ve uygarlıklarının köklü izlerini bırakan Asyalı halkların kendi yurtlarında binlerce yıl önce kurdukları uygarlıkların seviyesini buralarda yaşayan toplumların gelenek, örf ve adetlerinde görmek mümkündür. Zamanın akışı içinde bu kültürün bazı maddi unsurları kaybolmuşsa bile manevi unsuru olan düşünce materyali bugüne kadar varlığını koruyabilmiştir. Bütün ilkel toplumlarda olduğu gibi Asya'da da bu kültürün temeli inançlara ve ibadet formlarına dayanmaktaydı. Bugün de Asya'da vücut kültürüyle ilgili faaliyetler inançla ilgili anlamlarının kesinliğini kaybetmekle beraber uygulama şekillerindeki orijinalliklerini koruyarak yaşamaktadır.
Evet. Peki şimdi yağlı güreşte birazcık da o senteze gidilmesinden söz edelim isterseniz.
İsabetli buyurdunuz Nilgün Hanım. Şimdi her bir spor bize aitse, biz atalarımızdan gelen bu şeyi yaşatıyorsak bu bir kültürlemedir. Hı hı. Ama bize ait bir şeyin bir kısmı başka bir yerden bize gelmiş, bir kısmı bizden gelmiş. Bak bu yarı bir kültürleşme. Mesela futbol tamamen bir kültürleşmedir. İşte burada bir sentez var bu yağlı güreşte.
Evet.
Şimdi bu nasıl olmuş? Türklerde sporun geniş bir tabana yayılması ve kurumlaşması erken dönemlerde getirdiği gelenek birikiminin yanında devletin kendi spor politikasından da kaynaklanmaktadır. Bu da Türklerin spor anlayışındaki gelişmişlik düzeyini göstermektedir. Türklerin sporda da kurumlaşmış olması spordaki gücünü arttırmıştır. Bugün hala geleneksel spor çizgimizden getirdiğimiz sporlarla dünyada söz sahibi olmayı sürdürüyoruz. Türk spor geleneğindeki güreş Asya'dan Avrupa'ya gelene kadar Selçuklular ve Osmanlıların yeni ve değişik coğrafyalardaki bazı değişikliklere uğrayarak sürekli gelişmeler gösterdi. Türklerin Rumeli ve Marmara bölgesiyle beraber bu çevrelerde yapılan güreşlerde senteze doğru gidildi. Bu güreşlerde özellikle yağlı güreşte hem Asya'dan gelen Türk geleneklerine uygun hem de İslam'ın kabulüyle İslami motifleri içeren yeni formlar geliştirildi.
Evet, şimdi tabii bu İslami motifleri, dini motifleri, işlevleri daha sonra konuşacağız programımızda. Bugün süremiz yetmez onun için ama şimdi yağlı güreşlerde kullanılan zeytinyağından söz edelim. Çünkü kültürleşmesindeki rolü çok büyük gerçekten, değil mi?
Evet, şimdi zeytin başlı başına bir kültür. Bugünlerde de çok gündemde zeytin yağı. Yani isabet oldu. Yağlı güreşte pehlivanların vücutlarına sürdüğü zeytinyağının elde edildiği zeytinin ismi Oleo Yurup. Olduğu yer, bunun olduğu yer Akdeniz iklim kuşağı özelliklerine sahiptir. Orta Asya'daki iklim karasal ve kurak. Çöl iklimi olduğundan Akdeniz özelliği taşımaz. Dolayısıyla burada zeytin bulunmaz. Zeytin bir Akdeniz bitkisidir ve bir yükseklikten sonra yetişmez. Akdeniz'de yetişen bu bitkinin fonksiyonelliği olarak zeytinyağı yağlı güreşlerde de kullanılmıştır. Zeytinyağı bu kültürler geçişlilik sürecinde etkileşim göstererek kültürleşmeye uğramıştır. Örneğin mesela zeytinyağlı fasulye yiyoruz değil mi?
Evet.
Ama biz Asya'da zeytinyağlı olmadığı için onu başka şekilde yiyorduk. Bu gayet doğal.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Evet, bunun gibi. Bu gocunulacak bir şey değil. Ata ve milli sporumuz güreş zaten Türklerde kültürleme ile kültürel süreçte varlığını daima devam ettirmiştir. Zeytinyağını Akdeniz kültüründen almakla, güreşteki yağlanma ile güreşin Türk güreşi olduğu gerçeği değiştirilemez. Böyle bir komplekse de kapılınmaması gerekir. Kaldı ki zeytinyağı da güreşte bir araçtır. Güreşin asıl tanımı içerisindeki fonksiyonlarını değiştirmez.
Değiştirmez diyorsunuz. Peki şimdi yağlı güreşleri birazcık da bilimsel açıdan değerlendirelim. Bilimsel açıdan değerlendirmemiz gerekse neler söylersiniz hocam?
Nilgün Hanım, Türklerin kendi kültürlerini zenginleştirmelerinde yurt edindikleri yerlere gelirken bir şeyler bıraktıkları gibi bir şeyler almaları da çok doğaldır. Bunun yanında İngilizlerin bir başka kültüre girerek kendi ülkelerine götürdükleri poloyu benimsemesi, polonun İngilizlerin sporu olduğu anlamına gelmez. Bu açıdan yağlı güreşi kültürel kimliğimizde, bilimsel çerçevede tarihi gerçeklere göre anlamamız ve değerlendirmemiz gerekmektedir. Tarihi akışı içerisinde yaşatılan Türk yağlı güreşlerinin de bu anlayışla yaşamımızdaki kültürel etkisi ve yeri belirlenmelidir. Bu güreşleri söylencelere, rivayetlere dayalı kimlik olmaktan çıkarıp, onu kültürel kimliğimizin bir parçası olduğu şeklinde düşünülmesi en doğru yoldur. Türk yağlı güreş geleneğinin bizim kültürümüz içerisinde olduğunun açık açık tarihsel belgelerle ortaya koyulması ve korunması gerekmektedir.
Evet, şimdi kültürel kimliğimiz açısından dediniz de şimdi Hızır İlyas kültü, yani Hızrellez dediğimiz Kırkpınar yağlı güreşleriyle de çok büyük bir ilişkisi var herhalde. Nedir bu ilişki hocam?
Bu çok önemli. Bakın bu anlattığınız şey o kadar önemli ki. Türk sosyal hayatında bizim yaşamımızı belirtilen savaşlarımızın başladığı tarihlerle ilgili çok önemli bir şey. Nilgün Hanım, Kırkpınar güreşleri 1940'lı yıllara kadar Hıdrellez, yani Hızır İlyas'tan 3 gün önce başlar ve 3 gün devam ederdi.
Evet.
Asya Türklerinde İslam'dan önceki devirlerde baharı ve yazı kutlama merasimleri yapıldığına rastlanılıyor. Eski Türkler yeryüzü yeşillendiği zaman topluca ağaçlar altına gidiyorlar, gök tanrı adına kurbanlar kesiyor, sonra da daire halinde toplanarak kımız içerler, şenlik ve merasimler yaparlardı. Bu merasimler eski bahar yahut yaz ayinlerinin İslamileştirilmiş şeklinden başka bir şey değildir. Hıdrellez kutlamalarının 6 Mayıs'ta yapılmasını iki ana sebebe bağlamak mümkündür. Nilgün Hanım, bunlardan birincisi, bilindiği gibi eski evet. Türk takviminde yıl iki ana bölüme ayrılmıştır. 6 Mayıs 8 Kasım arasında 186 günlük bölüme Hızır günleri deniyor. 9 Kasım 5 Mayıs arasındaki 179 günlük bölüme de Kasım günleri denilmekteydi. Yani 6 Mayıs tarihi eskiden beri halk arasında yazın başlangıcı kabul ediliyor. Yazın gelişi çeşitli merasimlerle kutlanmaktaydı. Buradan da anlaşılacağı gibi Hıdrellez aslında Hızır ile İlyas'ın bir araya geldiği gün olduğu inancı altında kışın sona erip yaz mevsiminin başlamasının günü olarak kutlanmaktadır. İkinci sebep.
Evet.
Nilgün Hanım, ikinci sebep şu. Eski Yunanistan, Balkanlar, bazı Doğu Avrupa ülkeleri, Bizans Anadolu'sunda Aya Yorgi, Yeşil Yorgi adına her yıl 6 Mayıs'ta kutlamalar yapılmaktaydı. Mesela dünyadaki bütün bayraklara bakın Nilgün Hanım. Hepsinde yıldız var değil mi?
Evet.
%70'inde vardır.
Var.
Demek ki bu bayraklar oluşurken bile dünyadaki arketip kalıplar kolektif şuur altlarına, toplumlarına gittiğiniz zaman ortak olmaya başlıyor kültür. Hı hı. Sonra ayrımlaşmış. Bu da bunun gibi bir şey. Yani gelenekler geriye doğru gittiği zaman toplumlarda daha ortak olmaya başlıyor. Sonra ayrımlaşma sürecine giriyor ve fonksiyonelliği değişiyor, işlevi değişiyor. Şekil değiştiriyorlar, biçim değiştiriyorlar. Çünkü bu gayet doğal.
Ama hala yaşıyorlar, devam
tabii
ediyorlar.
Tabii ki yani tabii. Kültür devam ederek gelişen, gelişerek devam eden bir şey. Hı hı. Siz sahip çıkarsanız kültürünüze o sizindir. Başkası sahip çıkarsa onu, kültür kim elindeyse onundur. Sahip evet. Çıkacaksın kültürüne. Evet. Biz onun için bu programda buna önem veriyoruz. Kendi spor kültürümüze sahip çıkıyoruz, aydınlatıyoruz.
Evet.
Bunun için
sahip çıkmamız da gerekiyor. Sizin de bu yönde pek çok çalışmanız var zaten. Yeri ve zamanı geldikçe de paylaşıyoruz, duyuruyoruz dinleyicilerimize.
Tabii ki yani TRT'ye çok teşekkür ediyorum böyle bir programı bize şey yaptıkları için. Bu arada çok da telefon alıyorum, çok e-mailler de geliyor. Neden Türk spor kültüründeki başarı öykülerine girilmiyoruz diye. O da ayrı bir konu, ayrı bir evet. Şey. Yani bir de bunlar da oluyor.
Yeri ve zamanı geldikçe onlara da yer vereceğiz tabii ki.
Tabii o da başka bir formatta başka bir şey tabii ki. Evet. Böyle şeyler de oluyor. Yani programın akışlarında geri dönükler oluyor. Onu da burada aktarmak istiyorum.
Ama tepkiler hep olumlu, hep
olumlu.
Çok güzel.
Tabii,
hiç
tabii.
Duymadığımız, tabii. Hiç görmediğimiz bilgileri alıyoruz.
Kesinlikle yani dünyada şu ana kadar Türk spor kültürünü şu anda zirveye çıkaracak projeler yapılıyor. Mesela bir okçuluk lisesi açılacak. Hı hı. İnşallah umut ediyorum bu çalışmalara da başladım. Spor üniversitesi kurulacak. Bunların çalışmaları mutlaka olacak. Yani her şey yavaş yavaş olacak, birden değil. Çünkü evet. Türk kültürü şu anda kendi kültürüne, kendi kimliğine sahip çıkıyor. Herkes sahip hı hı. Çıkıyor. Sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.
Evet.
Şimdi bu İkinci sebebi anlatırken her yıl 6 Mayıs'ı kutlamalar yapıyorlardı. Türkler Anadolu'ya hakim olduktan sonra Aya Yorgi kültüyle kendilerinde daha önceden var olan Hızır kültünü birleştirerek hatta Aya Yorgi kültünü Hızır kültü içerisinde eriterek hem kültürel bakımından bir fayda ve kolaylık sağlamıştır hem de Türklerin hayatlarını pratik bir yola sokarak işlerin iki ana bölümüne göre ayarlanmasını temin etmişlerdir. Osmanlı ve Selçuklu belgeleri incelendiğinde görülmektedir ki iş mevsimleri Hızır'dan Kasım'a ve Kasım'dan Ruzu Hızır'a olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır. Ayrıca Osmanlı ordusunun sefere Hıdrellez'den itibaren çıktığı da bilinmektedir. Mesela Ok Meydanı ne zaman açılıyor? İşte bu Hızır'dan Kasım'a kadar olan ay içerisinde faaliyet gösterir. Savaşları ne zaman biz gidiyoruz? Hep işte buradan başlıyor. Biz mesela kışın pek savaşmamışızdır. Bir Viyana kuşatması var. Onda evet. Da başarılı olamadık. Neden? Çünkü bizim savaş sistemimiz atın ayaklarını çamura batması bunlar bize atla savaştığımız için uygun evet. Diyor. Mesela yay nem alabilir atma kapasitesi düşebilir. Onun için bizim Türklerin savaş sistemimiz tamamen Hıdrellez başladıktan sonra kışın hı-hı. Bunların hazırlıkları olur. İşte bu kutlamalar da buna göre şey yapılmış. Evet hepsi edilmiş. Boş evet. Değil. Büyük evet. Bir Amerika yok. Ama birazdan o konulara da gireceğiz. Kırkpınar güreşlerinin kaçıncı yüzyılı kutlanıyor Türkiye'de? Spor kültürü açısından devlet büyük. Sporda da büyük. Sanatta da büyük. Müzikte de büyük. Devlet evet. Küçük
kaçıncı
olduğu zaman.
Kaçıncı yüzyılı kutlanıyor hocam?
Ya o problemli. Yani şimdikine bakarsanız 656. yıl deniyor. Neye göre? 1361'de Edirne alınmış. Ondan sonra 14 yılın yapılmadığı zamanlar var. 642 olması lazım. Eğer Edirne'yi başlangıç alacaksak.
Alacaksak.
Tabii Osmanlı-Rus Harbi'nde yapılmadı. Hı hı. 4 yıl. Ondan sonra 1. Dünya Harbi'nde yapılmadı. 4 yıl. Edirne işgal altında kaldı. 26 Mart 10 Temmuz 1913 tarihinde bir yılda orada yapılmadı. 1919 yılından 1922 yılına kadar Trakya Yunan işgalinde kaldı. Etti mi 14 yıl?
Evet.
656'dan 14'e çıkardığın zaman 642 eder. Hı hı. O zaman millete de topluma dünyaya da ciddi olmanız lazım bir şeyin tarihini yazarken. Evet. 656 niye göre diyorsunuz?
Başlangıca göre.
1361'i aldıysanız Edirne'nin alınışını hı hı. O zaman bu yıl kutlanacak olan Kırkpınar Güreşleri 642 olması lazım. Ama bana göre tabii bunun köklerini Sümerlere kadar götürmek lazım. Toparlıyorum. Hıdrellez merasimleri Anadolu'da hazırlık ve kutlama merasimleri olmak üzere iki ana bölümde incelenebiliyor. Kutlama merasimleri genellikle şehir ve kasaba yakınlarındaki ağaçlık, yeşillik ve su kaynağına yakın mevkilerde yapılmaktadır.
Evet. Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz paylaştıklarınız için. Süremizin sonuna geldik. Haftaya yine birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven Hocam'la birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün de bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi hafta sonları. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.